Ayrım 17, Aptallar Erken Ölür, Mario Puzo, sayfa 159. Kalli ceketi yavaşça bıraktı masasının üstüne, sonra sallanır koltuğuna oturdu yine. Biliyor musun, o vaat ettiği 20.000'i geri çevirmekle delilik ettiğini düşünmüştüm. Hele beni de vazgeçirince bayağı bozulmuştum. Oysa belki hayatımda başıma gelen en şanslı iş oldu bu. Eğer parayı alsaydım kumarda kaybeder, sonra da bok gibi kalırdım ortada. Halbuki Jordan intihar edince o parayı almamış olmaktan bir gurur duydum. Nedenini açıklayabilir miyim bilemiyorum. Sanki ona ihanet etmemişim gibi bir duygu geldi içime. Sen de, Diane de, üçümüz de yabancıydık ona. Fakat yalnızca üçümüz az çok bir yakınlık gösterdik ona. Belki yeterli değildi, belki de onun için fazla önemi yoktu bunun. Fakat sonuçta benim için bir anlamı oldu. Sen de böyle bir şeyler hissetmedin mi? Hayır dedim, onun parasını istemedim, o kadar. Canına kıyacağını biliyordum. Bu irkiltmişti Kalli'yi. Bak biliyordun dedi, siktir oradan. Sihirbaz Merlin misin nesin? Bilinçli olarak değil ama bilinç altında bir yerde biliyordum. Bana haberi verdiğin zaman hiç sürpriz olmamıştı, hatırladın mı? Öyle ya dedi Kalli, umursamamıştım bile. Duymamazlıktan geldim. Ya Diane? O çok sarsılmıştı dedi Kalli, Jordan'a aşıktı. Biliyor musun, Jordan'ın cenazesinin kaldırıldığı gün yattım onunla. Hayatımdaki en garip sevişme oldu bu. Çılgın gibiydi. Bir yandan sevişirken bir yandan ağlayıp duruyordu. Ödüm koptu doğrusu. İçini çekti. Birkaç ay boyunca kafayı çekip başı omuzumda ağlayıp durdu. Derken yarı milyoner birine rastladı. Şimdilerde Minnesota'da bir yerde namuslu bir ev hanımı olarak yaşayıp gidiyor. Ceketi ne yapacaksın bakalım diye sordum. Birden bir sırıtma yayıldı yüzüne Kalli'nin. Gronwelt'e vereceğim. Gel benimle, zaten onunla tanışmanı istiyordum. Koltuğundan kalktı, ceketi alıp odasından çıktı, ben de arkasından gittim. Koridordan geçip başka bir büroya girdik. Sekreter zile basıp Gronwelt'in özel bürosuna buyur etti bize. Gronwelt yerinden kalkmış bizi bekliyordu. İlk gördüğümden daha yaşlı görünüyordu. 80'e merdiven dayamış olmalı diye düşündüm. Kusursuz giyinmişti. Beyaz saçlarıyla karakter rolü oynayan bir perde sanatçısını andırıyordu. Kalli tanıştırdı bizi. Gronwelt elimi sıktıktan sonra alçak bir sesle ''Kitabınızı okudum. Yazmaya devam edin. Bir gün ünlü bir adam olacaksınız. Kitabınız çok güzel.'' dedi. Şaşırmıştım. Gronwelt kumar dünyasının çok eskilerindendi ve bir zamanlar çok kötü bir şöhreti vardı. Hala da korkulurdu ondan Vegas'ta. Nedense kitap okuyan biri olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Bu da başka tür bir klişeydi kafamda. Zanado gibi büyük Vegas otellerini yöneten Gronwelt ve Kalli gibi adamlar için cumartesi ve pazarların çok yüklü olduğunu biliyordum. Amerika'nın dört bir yanından hafta sonunu kumarla geçirmeye gelen bir sürü müşteri dostları vardı. Her biri ayrı ayrı ilgilenilmeyi, eğlendirilmeyi gerektiriyordu. Gronwelt'e bir merhaba deyip çıkmayı tasarlamıştım bu yüzden. Fakat Kalli açık kırmızı mavi Vegas spor ceketimi masanın üstüne atıp ''İşte bu da sonuncusu.'' dedi. Merlin de sonunda vazgeçti giymekten. Kalli'nin sırıttığı gözümden kaçmadı. Asık suratlı amcasını nasıl yora getirebileceğini iyi bilen sevgili yeğen rolünü oynuyordu. Gronwelt'in de kendine düşen rolü oynadığını fark ettim. Haşarı olmakla beraber çok yetenekli ve güvenilir bir kişiliği olan sevgili yeğeniyle şakalaşan amca. Mirasına konacak olan yeğenini şımartan amca. Gronwelt zile basıp sekreterini çağırdı. İçeri girince bana bir makas getirin dedi. Zanado Oteli'nin genel müdür sekreterinin cumartesi akşamı saat 6'da makası nereden bulacağını bayağı merak ediyordum. 2 dakika içinde makas geldi. Gronwelt makası eline aldı. Benim ceketi kesip biçmeye başladı. Asık bir suratla bana bakıp ''Kumarhanemde şu pis ceketleri giyip dolaşırken üçünüze ne kadar sinirlendiğimi bilemezsiniz.'' dedi. ''Özellikle Jordan'ın bütün o parayı kazandığı gece.'' Ceketimi lime lime edip paçavra yığını halinde masanın üzerinde bırakışını seyrettim. Neden sonra benden bir cevap beklediğinin farkına vardım. Kumarda kazananlara bozulmuyorsunuz gerçekte değil mi dedim.
Bunun para kazanmakla hiç ilgisi yok dedi Granvert. Öyle bir acınılası haliniz var ki, özünde dejeneri kumarbazın biri olan Kalli şu ceketi sırtına geçirmiş dolaşıyor. Hala kumarbazdır, hep de öyle kalacaktır. Şimdilik günah çıkarıyor.
Kalli itiraz edermiş gibi bir hareket yaptı. Ben bir iş adamıyım dedi. Fakat Granvert elinin bir işaretiyle susturdu onu. Kalli gözlerini masanın üstündeki yığına çevirdi yine.
Ben şansla baş ederim dedi, fakat ustalık ve kurnazlıkla geçinemem.
Granvert şimdi de ceketin suni ipekten astarını parçalamakla meşguldü. Konuşurken elleri boş durmasın diye doğrudan doğruya bana konuştu.
Sana gelince Merlin, 50 yıldır şu işin içindeyim. Hayatımda gördüğüm en boktan kumarbazlardan birisin sen de. Dejenerilikten de kötü seninki. Romantik bir kumarbazsın sen. Ferber'in romanındaki o kahraman gibi, manyak gibi oynuyorsun. Bazen yüzdelere göre, bazen içgüdüne göre, bazen belli bir sisteme göre, bazen de tamamen rastgele oynuyorsun. Bir öyle bir böyle. Kumarı tamamen bırakmasını öğütlemek istediğim birkaç insandan birisin sen dünyada.
Makası bırakıp gerçekten dostça bir gülümseyişle baktı bana.
Fakat kahrolası, sana yakışmıyor da değil hani bu halin.
Biraz incinmiştim ama içimi okumuştu Granvert. Kendimi akıllı bir oyuncu sanırdım. Mantıkla sihirbazlığı birbirine karıştıran bir kumarbaz.
Merlin ha dedi. Hoşuma gidiyor bu isim. Bir bakıma uyuyor sana. Okuduğuma göre o kadar da büyük bir sihirbaz değilmiş kendisi. Sen de değilsin.
Makası tekrar eline alıp ceketi doğramaya devam etti.
Peki ama ne bok yemeye kavga çıkardın o fırlamayla?
Omuzlarımı silktim. Kavgayı ben çıkarmadım aslında. Ama biliyorsunuz işte, ailemi terk ettiğim için biraz moralim bozuktu zaten. Her şey ters gidiyordu o sıralarda. Acısını birisinden çıkarmak için bahane arıyordum.
Yanlış adamı seçtin dedi Granvert. Kalli olmasaydı paçanı kurtaramazdın. Biraz da benim yardımımla.
Teşekkür dedim.
Ona teklifte bulundum ama istemiyor dedi Kalli.
Beklemiyordum bunu. Demek ki Kali bana teklifte bulunmadan önce Granvert'e danışmıştı. Ve birden Kali'nin benim hakkımda her şeyi Granvert'e anlatmış olması gerektiğini anladım. FBI hakkımda soruşturma yaparsa otelin nasıl örtbas edeceğini falan.
Kitabını okuduktan sonra seni halkla ilişkilerinde kullanabileceğimizi düşünmüştüm dedi Granvert. Senin gibi iyi bir yazar işimize yarardı.
Bu iki işin birbirinden çok ayrı olduğunu söylemek istemedi bana.
Karım New York'tan ayrılmak istemez dedim. Ailesi orada ama yine de teşekkür ederim teklifinize.
Granvert başıyla onayladı.
Senin gibi kumar oynayan birinin Vegas'ta bulunmaması daha iyi zaten dedi. Bir dahaki gelişinde beraberce bir yemek yiyelim olur mu?
Bu sözleri sohbetin bittiğine işaret sayıp ayrıldık yanından. Kali'nin Kaliforniyalı bazı büyük kumarbazlarla yemeğe çıkması gerektiğinden ben yalnız başıma kalmıştım. O akşamki gösteri için bir rezervasyon kartı bırakmıştı bana gittim. Neredeyse anadan doğma koro kızlarıyla, dans gösterileriyle, ünlü bir şarkıcıyla ve birkaç vodvil sahnesiyle malum Vegas numaralarıydı. Beni etkileyen tek şey terbiye edilmiş ayılarla yapılan bir numara oldu. Sahneye yanında 6 ayıyla güzel bir kadın çıktı. Numarasını bitiren her ayının ağzına bir öpücük konduruyor. Hayvan da hemen sıranın sonundaki yerine geçiyordu uslu uslu. Ayılar o kadar tüylüdürler ki sanki oyuncak ayılarmışçasına cinsiyetsiz gibi duruyorlardı. Peki ama kadının öpücüğü nasıl olup da bir işaret oluyordu onlar için? Bildiğim kadarıyla ayılar öpüşmezlerdi. Sonra anladım ki o öpücük aslında seyircilere yönelikti, bir tür kışkırtmaydı. Acaba kadın bunu bilinçli, ince bir aşağılama olarak mı yapıyordu diye merak ettim. Sirklerden hiç hoşlanmaz, bu yüzden çocuklarımı da hiç götürmezdim. Hayvanlarla yapılan gösterileri de sevmemişimdir. Oysa bu numarayı merakla sonuna kadar izlemiştim. Belki ayılardan biri beklenmedik bir harekette bulunur diye. Gösteri bittikten sonra paramın geri kalan kısmını da fişe çevirmek için kumarhaneye geçtim. Saat neredeyse 11 olmuştu. zar atmakla başladım ve kaybımı asgaride tutmak için küçük küçük oynayacağım yerde birden 50-100 dolarlık oyunlara girmeye başladım. Kali yanındaki kumarbazlarla arkamda belirdiğinde 3000 dolar kadar içeri girmiştim bile. Önümdeki yeşil 25'lik fişlerle çoğanın üstündeki bahislerime alaylı bir bakış fırlattı.
"Eh, bu gecelik bu kadar yeter ha, ne dersin?" dedi.
Kendimi enayi yerine koyduğumu hissettim. Bir daha 7 getirince geri kalan fişlerimi alıp vezneye götürdüm ve makbuza çevirtirdim. Arkama döndüğümde Kali'nin beni beklemekte olduğunu gördüm.
"Hadi çıkıp bir şeyler içelim," dedi.
Jordan ve Diane ile birlikte içtiğimiz kokteyl salonuna götürdü beni. Bulunduğumuz loş ışıklı yerden parlak ışıklar altındaki kumarhaneye baktık. Oturduğumuzu gören bir garson kız hemen yanımıza geldi.
"Sonunda yoldan çıktın demek ha," dedi Kali. "İçine ettiğimin kumarı, sıtma nöbeti gibi durup durup geliyor insanın üstüne."
"Sana da oldu mu?" diye sordum.
"Birkaç kez dedi ama büyük zarara uğramadım hiç. Ne kadar kaybettin?"
2000 kadar dedim. Paranın çoğunu makbuza çevirdim. Bu gece bitiririm işimi artık.
Yarın pazar dedi Kali. Avukat dostum yerinde olacak. Sen de vasiyetini hazırlayıp ağabeyine postalarsın sabahtan. Sonra da seni akşam uçağına yerleştirene kadar peşini bırakmayacağım, haberin olsun.
Bir zamanlar Jordan'da da denemiştik böyle bir şey dedi şakacıktan. Kali içini çekti.
Neden yaptı şu işi yahu? Şansı dönmüştü, biraz daha dayansaydı daha çok kazanırdı.
Belki de şansını fazla zorlamak istemedi dedim.
Dalga mı geçiyorsun be dedi Kali.
Ertesi sabah Kali beni odamdan telefonla aradı, beraberce kahvaltı ettik. Sonra avukatın bürosuna götürdü beni. Vasiyetnamem hazırlandı, tanıklar huzurunda imzalandı. Ben bir nüshanın mutlaka ağabeyime artıya postalanması gerektiğini birkaç kez tekrarlamıştım ki Kali sabırsızlanıp sözümü kesti.
Bunların hepsi anlatıldı zaten dedi, meraklanma, her şey gerektiği gibi yapılacak.
Bürodan ayrıldıktan sonra Kali arabasıyla kentte gezdirdi beni, yeni inşaatları gösterdi. Sands Oteli'nin kule gibi binası çölün ortasında altın gibi parlıyordu.
Bu kent genişledikçe genişleyecek dedi Kali. Sonsuz çöl uzaklardaki dağlara uzanıyordu dört bir yandan.
Genişleyecek, bol yer var dedim. Kali güldü, göreceksin dedi. Geleceğin en iyi işi olacak kumar. Hafif bir öğle yemeğinden sonra eski günleri yad edermişçesine Sands'a gidip 200'er dolara ortak zar attık. Kali kendi haliyle dalga geçercesine sağ kolumda 10 el var dedi, ben de zarları ona bıraktım. Her zamanki gibi şanssızdı ama bu kez yürekten oynamadığını fark ettim. Kumardan haz etmiyordu artık, değişmişti besbelli. Havaalanına gittik oradan ve uçağa binene kadar çıkış kapısının orada bekledi benimle.
Eğer başın belaya girecek olursa beni ara dedi Kali ve bir dahaki gelişinde Gronwald ile akşam yemeğine çıkarız. Senden hoşlandı bir kez, dostluğu yararlı olur.
Başımla onayladım, sonra cebimden makbuzları çıkardım. Zanadu Oteli'nin kumarhane veznesinde tanzim edilmiş olan 30 bin dolar tutarındaki makbuzları. Bu seyahatin masrafları, kumarda kaybettiklerim falan geri kalan 3 bin doları tamamlıyordu. Makbuzları Kalli'ye uzattım.
Bunları benim için saklayıver dedim.
Fikrimi değiştirmiştim. Kali elindeki beyaz kağıtları saydı. 12 tane vardı. Tutarlarını kontrol etti.
Demek bütün paranı bana emanet ediyorsun ha dedi soran bir bakışla. 30 bin az para değil.
Birilerine güvenmem gerek sonunda dedim. Ayrıca senin cebinde metelik yokken Jordan'ın verdiği 20 bini geri çevirdiğini gördüm.
Onun tek nedeni senin beni mahcup durumda bırakmandı dedi Kali. Peki peki icabına bakarım bunların. Eğer işler kızışırsa sana kendi hesabımdan nakit borç veririm. Bunları da garanti olarak tutarım. Böylece arkanda hiç iz bırakmamış olursun.
Teşekkürler Kali dedim. Ağırlaman için, yemekler için, her şey için teşekkür. Bana yardımın için de. İçimde ona karşı büyük bir sevgi duygusunun kabardığını hissettim. Hayattaki birkaç dostumdan biriydi. Yine de uçağa binmezden önce vedalaşırken beni kucaklayınca garipsemiştim. Doğunun karanlıklarına doğru yol alan jet uçağının içinde batıda ufka doğru alçalan güneşin ışıklarından kaçarken Kali'nin bana karşı duyduğu sevgiyi düşündüm. Birbirimizi o kadar az tanıyorduk ki, ikimizin de dünyada tanıyabileceği çok az insan olmasındandı bu herhalde. Jordan gibi. Ve ikimiz Jordan'ın yenilgisini ve kendini ölüme teslim edişini paylaşmıştık beraberce. Havaalanında valiyi aradım eve bir gün erken döndüğümü haber vermek için. Telefona cevap veren olmadı. Onu babasının evinden aramak istemediğimden bir taksiye atlayıverdim. Vali henüz dönmemişti eve geldiğimde. Her zamanki kıskançlık duygusunu hissettim içimde. Sonra ne olmuş yani diye düşündüm kendi kendime. Hafta sonunu neşeli ailesinin yanında geçireceğine neden burada kalsındı? Orada çocuklar da dışarı çıkarak yemyeşil çimlerin üstünde oynayıp temiz hava alabiliyorlardı üstelik. Birazdan gelirdi nasılsa. Beklemeye karar verdim. O arada Artie'yi aradım. Telefona karısı cevap verdi. Artie kendini iyi hissetmediğinden erken yatmıştı. Uyandırmamasını söyledim. Önemli bir şey değildi söyleyeceğim. Fakat biraz panik içinde nesi olduğunu sordum. Doktorluk bir şey değildi. Ertesi gün işinden arayacağımı söyledim. Telefonu kapattım. 15. Bölüm. Ertesi yıl hayatımın en güzel günlerini yaşadım. Evimizin inşaatı ilerliyordu. İlk kez evimde oturacaktım ve içimde garip bir duygu vardı. Artık ben de herkes gibi olacaktım, kendi başıma olacaktım. Topluma ve başkalarına bağımlı değil. Sanırım bütün bunlar içinde oturmakta bulunduğum konutlandırma projesinden gitgide soğumuş olmaklığımdan kaynaklandı. Yetenekleriyle gelir düzeylerini yükseltmeyi başaran siyah ve beyazlar zamanla düşük gelirlilere tahsis edilmiş bulunan bu konutlarda kalma haklarını yitiriyorlar ve yerlerine topluma daha az ayak uydurabilmiş aileler geliyordu. Yeni yerleşen siyah ve beyaz aileler ömürleri boyunca burada kalacak tiplerdi. Eroinmanlar, alkolikler, amatör pezevenkler, küçük çapta hırsızlar ve bir anlık itkeyle harekete geçen ırz düşmanları. Bu yeni işgal dalgasından önce projede görev yapan polisler stratejik bir geri çekilme uyguladılar. Yeni gelen ailelerin çocukları daha vahşiydiler ve her şeyi kırıp dökmeye başlamışlardı. Asansörler bozulmuş, binaların camları kırılmış ve hiç tamir görmeden öyle kala kalmıştı. İşten döndüğümde binaların dışındaki sıralarda sarhoşlar, koridorlarda boş viski şişeleri görüyordum. Kentten takviye polis kuvvetleri çağrılmasını gerektiren çılgın alemler düzenleniyordu. Vali çocukları okul dönüşü otobüs durağından alıp getiriyordu eve. Kendi evimizin inşaatı bitene kadar babasının evine taşınmamızı önerdi bir keresinde. 10 yaşında bir siyah kızın ırzına geçilip binanın damından aşağı atılmasından sonraydı bu. Hayır dedim, idare ederiz. Vali'nin ne düşündüğünü biliyordum. Açıkça söylemeye utanıyordu. Siyahlardan korkuyordu. Liberal fikirlerle eğitilmiş ve koşullandırılmış olduğu için eşitliğe inanıyor ve çevreye yerleşen siyahlardan korktuğunu kabul etmek istemiyordu. Benim görüşüm başkaydı. Kendimi gerçekçi biri olarak görüyordum. Bağnaz değil. Olan şuydu, New York kenti konutlandırma projelerini siyah gecekondu mahalleleri haline dönüştürüyor, yeni yeni gettolar meydana getirerek siyahları beyazlardan ayırıyordu. Bir bakıma bu projeleri bir karantina kordonu olarak kullanıyordu. Kentli liberalizmi ile badanalanmış mini Harlemler. Bu arada beyaz işçi sınıfının tüm tortuları da burada tecrit ediliyordu. Ekmek paralarını çıkaramayacak kadar eğitimsiz, ailelerini bir arada tutamayacak kadar uyumsuz insanlardı bunlar. Kıyıda köşede birikmiş biraz parası olanlar soluğu banyolarda ya da kentteki kiralık dairelerde alıyorlar veya kendi evlerini inşa ettiriyorlardı. Fakat güç dengesi henüz bozulmamıştı. Beyazlar hala ikiye bir çoğunluktaydılar siyahlara karşı. Topluma ayak uydurabilmiş aileler, beyaz veya siyah, küçük bir farkla çoğunluktaydılar henüz. Daha burada kalmamız gereken 12 aylık süre boyunca tehlikede olmayacağımızı hesaplıyordum. Başka bir şeye aldırdığım yoktu. Herhalde bütün bu insanları küçük görüyordum. Hayvanlar gibi, iradesizce, içkiyle, düzüşmekle vakit öldürüyorlardı yalnızca. Burası da başka tür bir yetimhane halini alıyordu zamanla. Peki ama ben niye buradaydım hala? Ben neydim acaba? Bizim katta 4 çocuklu genç bir siyah kadın oturuyordu. Sağlam yapılı, çekici, şen şakrak bir kadındı. Buraya taşınmazdan önce terk etmişti kocası ve adamı hiç görmemişti. Gün boyunca iyi bir anaydı kadın. Çocukları daima temiz ve bakımlıydılar. Okula düzenli gidip gelirler, dönüşlerinde durakta karşılanırlardı. Ne var ki geceleri iş değişiyordu. Yemekten sonra süslenip püslenmiş birisiyle çıkarken görürdük onu hep. Çocuklar evde yalnız kalırlardı. En büyükleri 10 yaşındaydı. Vali hiç onaylamazdı kadının bu davranışını ama ona başkasının işine burnunu sokmamasını söylerdi. 17. ayrımın sonu. Sayfa 168.